Ayrım 9. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 122. Orgeneral Eşref Bitlis'i kim öldürdü? PKK olayı ülkemizde vatanseverlik noktasında turnusol kağıdı işlevini gördü ve hala görüyor. 1980 sonrası güya Türkiye'nin müttefiki olan ABD, PKK'ya açıktan arka çıktı. Malzeme desteği yaptı ki bölgede görev yapan pek çok subay buna tanık olduğu için ABD'yi düşman saymaya başladı. İşte buna bir örnek. Adı Orgeneral Eşref Bitlis, Jandarma Genel Komutanı. Subaylarından aldığı onlarca somut belgeden hareketle döneminin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a şöyle bir rapor gönderir. ABD'li komutanların PKK'ya malzeme gönderdiği ve yardım yaptığının belgelerini arz ediyorum. Sonrası mı? ABD'lileri çılgına çeviren bu raporun akabinde Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı düştü. Uçağın düşme sebebi buzlanma olarak açıklandı. Lakin bunun cinayet ve ABD'nin intikamı olduğu neredeyse ortak kanaatti. Evet, CIA Eşref Paşa'yı öldürmüş ve bu şekilde TSK'ya gözdağı vermişti. Fethullah TSK'ya böyle sızdı. Aynı ABD, Bitlis suikastının kısa bir süre öncesinde NATO tatbikatı esnasında güya kaza ile muavenet gemimizi vurmuş ve 5 askerimizi katledip 20 askerimizi yaralamıştı. Bunun gibi yaşanan pek çok olay TSK içindeki Amerikan düşmanlığını tetiklemeye başladı. Bunu gören Pentagon daha 80'li yılların ortalarında Fethullah Gülen'e müritlerini TSK'ya sızdır, orayı ele geçir emrini verdi. TSK 1990'larda da kurumsal olarak ABD karşıtı değildi. Fakat Türk ordusu içinde ona karşı dip dalgası oluştu. İşte bu dip dalgası bağlamında tarihe ışık tutacak bir sohbet. Yıl 1990'ların başları. Dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Hurşit Tolo'nun o yıllarda ard arda organize ettiği Güneydoğu gezilerinden birindeyiz. Yapılan o gezilere Uğur Bumcu'dan Hasan Cemal'e, Oktay Ekşi'den Altan Öymen'e çok sayıda gazeteci davet edilir ve katılırlardı. Gezilerimizde merkez Diyarbakır'ıydı ve oradan her gün farklı bir bölgeye gidip akşam misafir edildiğimiz ordu evine tekrar geri dönerdik. Bir akşam Şırnak dönüşü yine ordu evindeyiz. Yedi Bela İsmet Albay. Gazeteci grup resepsiyon önünde akşama ciğer yemeye şehre çıkmayı tartışırken bir albay bana işaret edince yanına gittim. Elini uzatan albay, "Hoş geldin Kibaroğlu," dedi. Şaşırdım. Zira Kibaroğlu benim aile kimliğimdi. Soyadı kanunu çıkınca mesela bizim Doğanay köyünde yaşayan Çırakoğlular Ön Çırak, benim ailem Kibaroğlular Ön Kibar soyadını almıştı. Buna rağmen o gün bugün Ardeşen'de hiç kimse bana ve akrabalarıma Ön Kibar demez, Kibaroğlu der. Hemen sordum, "Ardeşenli misiniz?" Albay cevap verir, "Sadece Ardeşenli değil, seninle anne tarafından akrabayız." Demesiyle "Vay İsmet ağabey" deyip albaya sarıldım. Zira hiç karşılaşmasak bile gıyabında onu tanıyordum. Bahsettiğim isim Güneydoğu'da PKK çevrelerinde Yedi Bela lakabıyla anılıp tanınan İsmet Yedi Yıldız'dı. Sır sohbeti açıklıyorum. Kurmay olmadan general olabilen az sayıdaki albaydan biriydi. İkimizin annesi Yere Bakanlar sülalesindendi. İsmet albayın babası Kazoğlu lakabıyla bilinen Enver amcayı dedemin manifatura mağazasından tanıyordum. İsmet Yedi Yıldız devam etti. "Seni yazı ve televizyon programlarından çok yakın izliyorum. Tamamen aynı düşünüyoruz. Akşam yemeğini beraber yeriz. Gazeteci arkadaşlarına ben sizinle gelemiyorum de." Aynısını yaptım ve neredeyse gün ağarana kadar İsmet Albay'la sohbet ettik. İsmet Yedi Yıldız o dönem Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı'ydı ki oradaki komutan ne esnasında yaptıklarından ötürü öldükten sonra bile yargılandı. Yazılmamak kaydı ile yaptığımız sohbeti bugüne kadar hiçbir yerde yazmadım, zira söz vermiştim. Ancak hem kendisinin emekliliği sonrası yani 20 küsur sene önce trafik kazasıyla ölmesi, hem anlatılanların üzerinden çeyrek asırdan fazla zaman geçmesi itibarıyla artık yazmamda bir sakınca yok. İşte o sohbetten kesitler. İsmet ağabey, neler oluyor? Kibaroğlu, kötü şeyler oluyor. Türkiye bölünmeye götürülüyor. Kıytırık PKK Türkiye'yi bölebilir mi? Özal ABD ile ülkeyi bölüyor. PKK bölemez. Amerika ile Türkiye'deki işbirlikçileri böler. Kimdir onlar? Başta Turgut Özal ve devletteki ABD işbirlikçileri. İsmet abi, Özal Cumhurbaşkanı. Ben de onu PKK noktasında eleştiriyorum ama ülkeyi niye bölmek istesin? O adamın kafasında ümmet var. Kürtlerle, Araplarla birleşelim istiyor. Siyah Kürt bölücülüğü hadisesinde İslamcıları kullanıyor. Nasıl? Bak, Kürt isyanları tarihini incelersen Halid-i Nakşi diye bir tarikatı hep görürsün. Nakşibendilik Türk tarikatı. Halid-i Nakşi ise farklı. Nakşiliğin Halidiye kolu. Bu Arap İslamı'dır. Türkiye'de bu İslam anlayışı ve tarikatın Turgut Özal gibi mensupları var. Bu tarikatın ardında yabancı istihbarat örgütleri var. Araştırdım, ciltler dolusu kitap okudum. 1800 yılından bugüne olan pek çok isyan bizim güneydoğumuzda değil, Süleymaniye, Erbil, Şemdinli hattında. Mesela Seyyid Taha var, onun oğlu bütün Kürtçü isyanlarda başrolde. Tarikatlar ve çekiç güç feryadı. Evet. Adamın adı Seyyid Abdülkadir. İdam edilirken benim şecerem budur, ben Kürt değilim diye açıklama yaptı. Belli ki adam görevli. Bedirhan oğulları ve Seyyid Abdülkadir isyanları sonrasında Barzani, Talabani, PKK organizasyonları devreye sokuldu. Bu isyanlarda sürekli şu üç aşireti görüyoruz. Baban, Bedirhan, Soran. Yine araştırdım, bu aileler dışarıdan yönetiliyor. Manevi önder olarak Şeyh Halid, Şeyh Barzani, Seyyid Talha gibi isimleri var. Söyledim, bu tarikatın Türkiye uzantıları var ve Özal onların içinde. Evet. Söylemek istediğim şu, bu işin tepesinde Kürtler yok. Dün İngilizler, bugün Amerikalılar var. Kürtler figüran. Etnik kışkırtıcılık yapılırken din temel unsur. Düşün, Kürt olmayan mollalar Kürt isyanını örgütlüyor. Peki ama ABD bugün bizim müttefikimiz değil mi? Bizim gerçek hasmımız Amerika'dır. PKK siyah maşası. ABD olmasa bir ay bile varlığını sürdüremez. Bunu defalarca belgeleyip Ankara'ya gönderdik. Ne diyor hükümet ile Genelkurmay? ABD'yi görmeyin ve susun diyor. Barzani, Talabani itlerini bunlar fiştekliyor. Bu çekiç güç var ya, bu çekiç güç. PKK'lı ağlardan alınan eroin parası komisyonu. Evet İsmet ağabey. Coğrafyamızda yeni bir harita çizmek ve Kürdistan'ı kurmak için var edildi. Maalesef Türkiye o güce destek oluyor. Özal bir koyup üç alacağız diyor ama. Kibaroğlu, genç bir gazetecisin, ileride hatırla beni. Bu çekiç güç ile Türkiye bölünüp harita değişecek. Peki Genelkurmay ve generaller ne diyor? Bizim komutanımız Eşref Bitlis Paşa taşaklı vatansever adam ama Ankara'ya söz anlatamıyor. Ankara'dan kastınız kim? Hem siyasiler, hem Genelkurmay, hem de kuvvetlerdeki bazı paşalar. Siyasileri anlarım da askerleri anlamıyorum. Amerika'ya köpekliği görev edinenler var. Onlar sayesinde terfi alacaklarını düşünenler var. Ülke gidiyor, tınmıyorlar. Bazı siyasiler, bazı bürokratlar, hatta bir general PKK'lı iş adamları ile kol kola. Bunlardan bazıları PKK ile iş yapan ağalardan komisyon alıyor. Sakın yazma, seni de beni de vururlar. Ne diyorsun İsmet ağabey, neyin komisyonu? Bak, bunu yazıp dillendirirsen seni de vururlar, beni de. Yazmam. Uyuşturucu, yani eroin parası komisyonu, onlara yol veriyorlar. Yapma. Kibaroğlu, geceleri uyuyamıyorum, kahroluyorum, memleket gitti. Afişe etseniz. Düşündük ama ispatlamak mümkün değil. Ayrıca bu ortamda devleti bölünmüş göstermek doğru olmaz. Bu tayfa ABD Büyükelçiliği ile de irtibatlı. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis bu işin neresinde? Dedim ya, o taşaklı yiğit adam. Türkiye ve Atatürk sevdalısı. Biz zaten onun sayesinde burada görev yapabiliyoruz. Bölge halkı kaybedildi mi? Kürtler güce boyun eğer, kim güçlü ise ona eğilir. Devlet gücünü gösterirse devletin yanında olurlar. Devletimizin bir politikası yok. Yakaladığımız teröristleri yargı serbest bırakıyor. Sistemli bir mücadele yok. Diyanet destek vermiyor. Bölgede bile devlet kadrolarında PKK'lılar var. Biliyoruz. Ama suçüstü yapamadığımız için dokunamıyoruz. Havanda su dövüyoruz. Hizbullah'tan yararlanıyoruz. Basında okudum, size yedi bela İsmet diyorlarmış.
Desinler, şeref duyarım.
Bölgede yargısız infazlar ve kayıplar var deniliyor.
Kibaroğlu, Türk ordusu mücadele ediyor. Etmezse bölgeyi kaybederiz. Ancak söylenen pek çok şey büyük ölçüde propaganda. Diyarbakır'da epeydir casus kaynıyor. Defalarca müracaat ettim bunları gönderelim diye ama olur gelmiyor. Onlarca personelim görevi o olmamasına rağmen onları izliyor. PKK'ya yön veren o alçaklar.
Bir de Hizbullahçılar var.
Onlar da İslamcı Kürtçü manyaklar ama kullanıyoruz.
Nasıl?
Din üzerinden PKK'nın üstüne salıyoruz. Bazı şeylerini görmüyoruz. Referansları Müslümanlık olduğu için bölgede etkililer. Halk dindar, onlara itibar ediyor. PKK eşkıyası da onlardan korkuyor.
Askerin morali nasıl?
İyi değil. Sahada vuruşan asker her şeyin farkında. Buraya gelip görev yapan bütün subaylar ABD'nin gerçek yüzünü görüyor.
Bu iş nereye gider?
Bu kafa ile gidilirse ülke bölünür. İsyan edeni Atatürk'ün yaptığı gibi kural tanımadan kurutacaksın. Aksi halde isyanların önünü alamazsın.
Suikast mı, kaza mı, meçhul. Evet, İsmet Yedi Yıldız'ın tamı tamına 28 yıl önce söylediği pek çok şeyin bugün gerçek olduğu kanıtlandı. İsmet Albay yukarıda belirttiğimiz gibi kurmay olmamasına rağmen üstün komutanlığından ötürü generalliğe terfi edip görev yaptıktan sonra emekli oldu. Ancak emekliliğinin hemen sonrasında Trabzon'da bir tünelde kaza geçirip vefat etti. PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın cinayet dediği o kazanın ardında birileri var mı yok mu hala sır. İsmet Yedi Yıldız'ın şahsıma aktardığı türden iddiaları JİTEM'in kurucularından Cem Ersever de gündeme getirdi. Fakat kimse ona kulak asmadı. Tersine Ersever o belgeleri açıklayacağım dediği için katledildi. Cem Ersever malum PKK ile mücadele ve jandarma istihbarat yani JİTEM dendiğinde akla gelen isim. Ersever PKK ile mücadelede büyük yararlılıkları olan bir subaydı. İdare-i maslahata karşıydı. Bölücü örgüt ile mücadele metodu olarak kural dışılığı savunurdu.
Cem Ersever.
General İsmet Yedi Yıldız misali tanık olduklarından hareketle Ankara'ya isyan edenlerdendi. PKK ile iç içe olan bölgedeki ağlarla kimlerin ne tür ilişkiler içinde olduğunu biliyor ve ona feveran ediyordu. Bir ara TSK içinde bu tür ilişkileri deşifre ve afişe bağlamında açıktan konuşmalar yaptı ve hedef oldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis şüpheli bir kaza ile ölünce Cem Ersever 29 arkadaşı ile beraber TSK'dan istifa etti. Medya ile iletişime geçti. Peşi sıra iddialarını yargıda kayda geçirmek istedi. Ancak Ankara'ya geldiğinde kaçırılıp başına çuval geçirilerek infaz edildi. Cesedi Elma Dağı'da bulundu. Kendisi gibi bir arkadaşı ve sevgilisi de öldürüldü. Ünlü istihbaratçı ve Cem Ersever'in Diyarbakır'dan görev arkadaşı olan Hanefi Avcı fail olarak Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı gösterdi. Cem Ersever'in Üçgendeki Tezgah ve Apo PKK Kürtler isimli iki kitabı bulunuyor. Hangi derin devlet? Tam burada zorunlu bir derin devlet parantezi açalım. Görüldüğü gibi ne Cem Ersever ne İsmet Yedi Yıldız, PKK ve onların yardakçısı olan neoliberal kalemşorların söylediği gibi derin devletin adamıdır. Tam tersine bu iki isim ve bunlar gibiler NATO'nun derin devletine baş kaldıran vatanseverlerdi. Öyle olmasalardı emekliliklerinin hemen sonrasında öldürülmezlerdi. Hadiseye devletin kurallarına uyma noktasından bakılırsa Cem Ersever ve benzerleri eleştirilebilir. Ancak söz konusu vatan ise işbirlikçilerin kurallarına uymamak meşru bir tavırdır. İşte Atatürk örneği ortadadır. O da vatan ve milletin mukadderatı adına İngiliz güdümlü payitahta baş kaldırmıştır. Buradan hareketle bu tür başkaldırılara çetecilik demek yanlış bir hüküm olur.
İsmet 7 yıldız öldüğünde zerre bir serveti yoktu. Yani çetecilik yapıp para kazanmadı. Arkadaşları aynı şeyin Cem Ersever için de geçerli olduğunu söylüyor. Kavaklı Dere'den yukarı çıkarmayız. TSK bağlamında aktaracağım bir başka şey zamana ve koşullara göre farklı tavırlar takınması olayıdır. Mesela 2000 yılında Mesut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması bizzat dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından engellendi. Kıvrıkoğlu hem Ecevit hem Bahçeli'ye şu mesajı açıktan iletmişti. Mesut Yılmaz aday olur ve TBMM'de seçilirse onun yolunu Kavaklıdere'de keser, Çankaya Köşkü'ne çıkartmayız. Bu baskılar sonuç verdi ve Yılmaz aday bile olamadı. Asker bunu niye mi yapmıştı? Mesut Yılmaz'ın o dönem yargıda bazı davalarının olmasından. Genelkurmay'a göre yargılanan ve aklanmayan biri cumhurbaşkanı olamazdı. Peki TSK bu tavrını sürdürebildi mi? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden onlarca yolsuzluk iddiaları, dosyaları olan ve yargılamaları süren Tayyip Erdoğan'ın CHP ve Deniz Baykal'ın eliyle başbakan yapılmasına kayıtsız kaldı. Aynı şekilde 2007 yılında yine yargıda kayıp trilyon isimli davadan dosyası olan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasına suskun kaldı. Oysa o kayıp trilyon davasında Gül dışında sanık olan herkes ceza almıştı. Abdullah Gül'ün ceza almaması ve dosyasının bekletilmesi ise dokunulmazlığının olmasındandı. Doğu Aktulgan'ın Cemaatler Kanserdir İsyanı. Söyleyin nedir bunun okuması? Askerin gücü yettiğini sindirmesi, yetemediğine karşı sinmesiydi. İşte TSK böyle bir görüntüye girdiği içindir ki Ergenekon ve Balyoz gibi tezgahlarla yüz yüze geldi. Baktılar şartlara göre boyun eğiyorlar, gittiler üstüne. Orgeneral Doğu Aktulga bu resmi 1990'ların ortasında çekmişti. Doğu Paşa sohbetlerimizin birinde şöyle diyordu. NATO Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türk Devleti'ni içinden çürüttü. Türklerde binlerce yıldır devlet eşittir askerdir. Zira devletleri askerler kurmuş ve sürdürmüştür. Öyle ki bugün asker sadece imajdan ibarettir. PKK ihanetiyle TSK kendini bulmaya başladı derken Pentagon ikinci bir virüsü içimize saldı. Dinci müritler Türk ordusuna sızdırılıyor. Maalesef pek çok komutan arkadaşım bile bu tehlikeyi önemsemiyor. Siyaset zaten oralı değil. Bir orduda asker emrini komutanından değil de şeyhinden alırsa o ordu bitmiş demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım oraya gidiyor. Ben kişisel olarak inançlı bir insanım ama tarikat ve cemaatler ordular için kanserdir. FETÖ ile türevleri. Evet, tam çeyrek asır önce Doğu Aktulga bunları söylemişti ki zaman onu bin kere haklı çıkardı. Hadiselere böyle bakan Doğu Paşa'nın değil Genelkurmay Başkanı olması, Kara Kuvvetleri Komutanı olması bile engellendi. Doğu Aktulga için dinci çevreler o dönem onun din düşmanı olduğu propagandalarını yapmışlardı. Oysa onun amacı TSK ve dolayısıyla ülkeyi korumaktı. NATO ve Pentagon'un yeni TSK operasyonu, yukarıda işaret ettiğimiz gibi subayların PKK konusundaki Amerikan ihanetini görmesi ve ona hasım olması sonrasında uygulamaya kondu. Bunun için Fethullah cemaati devreye sokuldu. Evet, FETÖ'nün Türk ordusuyla devlet birimlerine sızması %100 SİHA Pentagon operasyonudur. SİHA'nın Müslüman ve Hristiyan olan dinci tarikatlarla çalıştığı biliniyor. Küresel Üç Tarikat ve Cemaat. Moon, FETÖ ve Opus Dei en bilinen örnekleridir. Opus Dei kurucusu Madridli Katolik Papaz José María Escrivá de Balaguer. Opus Dei kelime anlamı olarak Tanrı'nın işleri demektir. Moon Tarikatı. Kurucusu önceleri Budist, sonradan papaz olan Sun Myung Moon'dur. Moon 1954 yılında Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'ye yerleşti ve tarikatını burada kurdu. Moon Tarikatı'nın resmi adı Birleştirme Kilisesi'dir. 1951 ABD müdahalesinin hemen ardından kuruldu. Güney Kore nüfusunun yaklaşık %40'ını Budistlikten Hristiyanlığa devşirmiştir. Gülen Cemaati, 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'nda kuruldu. Bu bölgenin bir diğer özelliği Sabetayistlerin merkezi olmasıdır. Opus Dei'nin kurucusu Papaz Eskri'nin aslı Hristiyan değildir. Yahudi Engizisyonu yapıldığı dönemde Hristiyanlığa geçmiş gizli Yahudi bir aile kökeninden geliyor. Çalışma bölgesi Hristiyan alemidir. Moon tarikatı kurucusu Moon'un çalışma alanı Budist inancın yaygın olduğu Asya ve Pasifik'tir. Gülen'in çalışma alanı ise İslam coğrafyasıdır. Her üç tarikatın koordine edildiği merkez ABD, hizmet ettikleri merkez ise dünya Siyonizmidir. Koordine eden SİA'dır. SİA bu üç tarikat vasıtasıyla hem Budist Hinterland'ı, hem Hristiyan alemi, hem de İslam dünyasını kontrol ve hegemonyası altına almak istiyor.
9. ayrımın sonu. Sayfa 135.